Ceyda Karan'la Eksen başlıyor. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. 12 Mayıs 2023 günlerden Cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Ukrayna cephesinde Ukrayna ordusunun saldırıya geçtiği haberleri var. Batı medyası önemli kazanımlardan bahsediyor. Telegram kanallarını taradım sizler için. Belli cephelerde çok küçük oranlar ve çoğunda da durdurulma var şu an. Aktarmaya çalışacağım elimdeki bilgileri, görebildiğim, karşılaştırmalı olarak görebildiğim bilgileri. Bir yandan da ama bu saldırıya geçtiği haberleri varken Ukrayna lideri henüz hazır değiliz açıklaması yapmıştı. Dolayısıyla kafa karıştırıcı bir resim olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yine silahlar verilmesi en başta Britanya'nın 250 kilometre ve üstü 300 kilometre civarı uzun menzilli sistemleri vermesi, Rusya Federasyonu topraklarının vurulmasıyla krizin daha da derinleşmesi riskine işaret ediyor analistler. Aktaracağım sizlere. Avrupa'nın zaten savaşı bitirmek gibi bir kaygısı yok. Hatta Joseph Borrell savaş bitecek diye, çatışmalar bitecek, operasyon sona erecek diye kaygılı gözüküyor. Beyanatlarından o anlaşılıyor. Amerikan yönetiminin kendi kurallarını uygulamayan ülkelere yönelik sopası eksik olmuyor. Gürcistan'ı tehdit ediyorlar, Güney Afrika'yı tehdit ediyorlar. Arka arkaya açıklamalar var. Evet, şimdi Amerika'dan da Donald Trump CNN'de sahne aldı. Çok çarpıcı, çünkü Amerika'da özgürlükçü, ifade özgürlüğü ve demokrasiye inanan sistem Amerikan başkanını yasaklamıştı. Hatta Twitter'dan attılar. İfade özgürlüğünü işlerine gelmediği yerde çok da savundukları söylenemez. Çeşitli gerekçelerle bunu yapıyorlar elbette ki, ama artık günümüz liberalizminin ifade özgürlüğünden anladığı şeyin ne anlama geldiği açısından önemli. CNN söyleşisi çok eleştirildi liberal demokratlar tarafından Amerika'da ve liberaller tarafından. Nasıl olur da Trump'ı CNN ekrana çıkartır dediler. Ben üşenmedim, izledim. Gerçekten çok enteresan ve çok sıkıştırıldığı halde çok düzgün de yanıtlar vermiş. İdeolojik olarak hiçbirimiz çok da haz etmesek bile Donald Trump'tan Amerikan siyaseti için gerçekten çok sarsıcı. Tabii akla hemen 4 yıllık Trump'ın başkanlığında ortaya çıkan krizler geliyor elbette. Trump'tan çok yakınıyorlar ama Amerikalı demokratlar da özellikle Amerikan kurumsal yapısının, istihbarat ayağının tepesindekiler ve bütün ana akım medya dahil inanılmaz komplolara imza atmışlardı. Çok uzun araştırma, soruşturma süreçleri yaşandı. Rusya Gate diye bir şey uydurdular hiçbir kanıt olmamasına rağmen. Kanıt var da dediler, yalan söylediler. Sonunda kendileri cezalandırıldı iş işten geçtikten sonra efendim. Trump'ın yeniden 2024 için sahneye çıkmasıyla Amerikan siyaseti yine bir kez daha karışıyor. Biz de bugün hem Trump'ın CNN konuşması, bütün sıkıştırmalara rağmen son derece barışçıl, dünya barışı için en azından Biden yönetimine neokonlardan daha çok çalışacağını hissettiren konuşması, çıkışı ve 4 yıllık Trump dönemine damgasını vuran kumpasları konuşacağız. Dış haberci arkadaşım, dış politika yazıları, analizleriyle tanıdığımız genç dış haberci arkadaşım Emre Köse konuğum olacak. Bugün bu konularla ilgili makaleleri var kendisinin. Evet, bunun dışında Çin-ABD görüşmeleri Viyana'da yapılmış 10-11 Mayıs tarihlerinde. Jake Sullivan Wang Yi ile görüşmüş. Ancak daha sonraki açıklamalar Çin-Amerika ilişkileri için çok da açıkçası umut veriyor gibi gözükmüyor. Aktaracağım sizlere, G7 toplantısı olacak Japonya'da. Çin'in üzerine ticareten de gitmeye çalışıyorlar. Ticari açıdan da gitmeye çalışıyorlar. Tabii Çinliler de buna tepki veriyor. Pakistan, dün konuştuk, İmran Han Amerika devirdi beni demişti. İçerideki güçler eşliğinde, oligarşi eşliğinde devrilmişti İmran Han. Çok büyük tepki oldu. Çok popüler bir siyasetçi ve mahkeme dün mahkeme basılarak tutuklanmasını illegal ilan etti. Bugün salı verilmesi bekleniyor. Ben yayına hazırlanırken son ana kadar baktım ama bir şey göremedim. Yine de bir konuşma da yapması bekleniyor. Tahıl anlaşması Rusya ile yenilenecek mi, yenilenmeyecek mi tartışmaları var. Aktaracağım sizlere. Bu Türkiye seçimleri herkesin gözü. Pazar gününde Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları olduğu Rusya, gerçi parti hesabından Rusya'da birileri, Rusya'da bir takım yapılanmalar var. Batı ile bağlantılı yapılanmalar bunlar. Her ne kadar bir süredir yasaklanmaya çalışılsa da acaba onları mı kastetti? Kremlin'den resmi yalanlama geldi. İlişkilerin devletten devlete devamlılık içeren biçimde sürdürülmesi Rusya Federasyonu'nun hassasiyet gösterdiği konu bu. Anladığım kadarıyla açıklamalarında da kim Rusya hakkında böyle iddialar ortaya atıyorsa yalancıdır denildi. Evet, hakikaten çok dikkat çekici gelişmeler var. Aynı şekilde Orta Doğu'da da İsrail merkezli Gazze'ye operasyonlar devam ediyor. Oradan da notları aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabınız varsa linkini paylaşıyorum şimdi. Oradan da bizi canlı yayında ya da daha sonra arkadaşlarım dünya özetlerinin ve söyleşinin kayıtlarını yüklüyorlar. Oradan takip edebilirsiniz bize. Evet, başlayalım Eksen'e.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, dünyanın, daha doğrusu Batı'nın demek lazım, gözü Ukrayna sahasında, Donbas'ta. Ukrayna ordusu stratejik bir kavşak olan Bahmut Artemovsk'un sadece %2,5'unu kontrol, yaklaşık 2,5 diye veriliyor Telegram hesaplarında. Bir kısmı Ukrayna kanallarından bu haberlerin. Ama bir saldırıya geçme durumu aktarılıyordu epeydir. Gerçi Ukrayna liderliği hazır değiliz diye açıklama yapmıştı. Bu devam ediyor. Bugün New York Times'ta Zelenski'nin sözleri var. Dün akşam yine videosu vardı. Ama cepheden yoklama taarruzlarının başladığı anlaşılıyor. Açıkçası Batı medyasına baktığım zaman saldırıya geçmiş gibi bir resim çiziyorlar. Hatta kazanım elde etmiş gibi bir resim çiziyorlar ama bu haberleri Telegram kanallarından gelen ve bugüne kadar hep doğrulukları onaylanan bilgilerden doğrulamak doğrusu pek mümkün gözükmüyor. Kuzeyden güneye özellikle Artemovsk Bahmut hattında bir taarruz girişimi olduğu belirtiliyor. Bunların pek çok yerde sınırlı kaldığı, bazı yerlerde de durdurulduğu bilgileri var. Soledar, Gorlovka, hatta orada tamamen geri çekildikleri var. Herson cephesinde botlar hazırlanıyor. Rusya Federasyonu hatlarını sıkılaştırıyor gelen haberlerde. Yine bunlar var. Kremenna'ya da Rusya'nın ilerlemesi söz konusu. Ama belli yönlerde, belli cephe hatlarında sınırlı, hatta yoklama niteliğinde algılanıyor. Dediğim gibi ilerlemeler var. Rusya Federasyonu'nda topçu ateşi ne tutuyor? Ukrayna askeri birliklerini, banderacıları. Evet, tedarik hattı ve silah depoları, genel anlamda bunlar vuruluyor. Böyle bir çerçeve var. Kremlin'den dün açıklama yapıldı. Dmitri Peskov dedi ki Ruslar neden bu kadar yavaş hareket ediyor diyeceksiniz. Çünkü savaş yürütmüyor, o özel operasyon yürütüyorlar. Savaş yapmak farklı bir şey. Tamamen yok edilmesi altyapının anlamına geliyor. Biz böyle bir şey yapmamaya çalışıyoruz diyor. Hakikaten ben Temmuz ayında gittiğimde çok enteresan resimler görmüştüm. Yani bir ordu düşünün, doğrudan geliyor, çocuk parklarına yerleşiyor, siperler kazıyor, bildiğiniz şehir ama ağır silahlarla yapıyor bunu. Evlerin salonlarına dayayarak yapıyor. Bu durumda gerçekten büyük bir yıkım yaratıyor ortada. Ben tabii o dönemde esir alınanlarla da bizzat konuşma fırsatını bulmuştum. Çoğu Rusça konuşan nüfustan oluşuyor. Dün Gorlovka'da bu arada gradlarla vurmuşlar. Roketler fırlatılmış. Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde, buraya da gitmiştim vaktiyle. Orada da çok sayıda sivil yaralanmış. Askeri tesislerden ziyade böyle sallıyorlar maalesef. Moldova'da bu arada özellikle Gagavuz Türklerinin büyük şikayetleri işitiliyor. Rusya, Çin, Türkiye, Hindistan ve Brezilya liderlerine çağrı yapmışlar. BM Güvenlik Konseyi'ne bizim durumumuzu taşıyın. Buraya birilerini gönderin çünkü büyük baskı altındayız diyor. Gagavuz Türkleri Moldova'nın batıcı yönetiminden şikayet ediyorlar efendim. Arestovic, Ukrayna helikopterinin düşmesi Rusya'ya yüklenmişti. Sonra ortaya çıkmıştı ki kendi kendilerine yapmışlar. Fakat bunu tabii itiraf ettiği için görevden kovuldu Arestovic. Ukrayna yönetiminin liderinin danışmanlarındandı. Dedi ki, ben videosunu da izledim. Torunlarına, göçmenlerin çocukları, göçmen dediği de bu arada orada yaşayan insanlar kaç yüzyıldır. Neyse geçelim. Çocukları da Rusça kelimeler için dövmeyi öğreten teyzelerimiz var demiş. Bakınız buradaki neonazizmi Arestovic bu sözlerle ifade ediyor. Banderacılık dediğim bu. Anayasaya uysaydı devletin pozisyonu ne olurdu? Rusça da dahil tüm dillerin, başka diller de var. Macarlar var, Rumenler var Ukrayna'da tabii. Maalesef banderacılık biraz ırkçılık tabii. O yüzden kötü, olumsuz, negatif bir milliyetçilik. O yüzden böyle çocuklarına Rusça kelime konuşuyorlar diye döven teyzelerden Arestovic bahsediyor. Ama tabii bu klik yönetimi ele geçirdiği için 2014 darbesinde örneğin belli ki Arestovic'e çatıyor. Danilov'un açıklamaları olmuş yine hala görevde olan danışman. Bazıları bize Rus dilini geri vermemiz gerektiğini söylemeye başladı. Bakın Avrupa değerleri. Yani zaten ana dili olan insanlara dillerini geri vermek filan. Bu krizde Avrupa'nın bütün değerleri yerle yeksan oldu, inanılmaz. Bu tam anlamıyla rezalet, nasıl olur da dillerini geri veririz diyor. Arestovic'e çatıyor ve hakikaten bunları cezalandırmak lazım diyor. Kendi kendilerini cezalandıracaklar. Çok acayip bir resim çıkıyor. Evet, Sergey Lavrov'un açıklamaları var bu konuda. Rusya Federasyonu'nun özel harekatı BM şartlarına uygun bir biçimde yürüttüğünü söylemiş. Daha önce 51. maddeye atıf yapmıştı Rusya Federasyonu bu işe giriştiğinde. Bunu tekrarlamış. Türkiye'nin de Suriye'de BM 51. maddesini kullanarak bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. UCM kararlarının ise skandal ve siyasi güdümlü olduğunu dile getirmiş. Çocukların savaş alanından çıkartılması yüzünden hakikaten çok acayip bir resim oluşmuştu. Şimdi dün aktarmıştım size, NATO askeri toplantısı yapılmıştı Brüksel'de. Türkiye'de temsil edildi. Zaluzhny, Ukrayna Genelkurmay Başkanı katılmadı. Cephe şartları diye ortaya atlar. Fakat yine Telegram kanallarında söylentiler aldı başını gidiyor. Öldürüldüğü iddia ediliyor ama bilemiyoruz. Bir düğün görüntüsü yayınlamışlar. Fakat eski olduğunu söylüyorlar. Gerçekten bir gizemli bir şeye dönüşmüş vaziyette. Ya da Batılılar istedikleri silahları vermedikleri için mi katılmadı? Çünkü bir açıklaması da yayınlandı ama yüzü görünmüyor. Enteresan bir resim oluştu. Bu da acayip tabii. Çünkü Amerikalılar biz her şeyi verdik. Siz başlayabilirsiniz artık saldırıya diyorlar. Dolayısıyla tuhaf bir durum oluşturuyor. New York Times'ta var yine. Zelenski ekipman eksikliklerini gerekçe göstererek saldırı için çok erken demiş. Bilemiyorum artık. Benim de kafam karıştı. Ne desem? Yalan. Eurovision'a katılmayı bekliyordu. Zelenski malum eski bir komedyen. Sesinin tonunun böyle çok sert çıktığına bakmayın. İnceltebiliyor. Çok yetenekli hakikaten. Hakikaten oyuncu adam zaten. Ayrıca piyano çalmak gibi yetenekleri de var. Fakat tabii Eurovision finaline video ile katılma girişimi reddedilmiş durumda. Evet, Papa ile bir görüşme yapması bekleniyor Vatikan'da ama tam olarak ne zaman onu anlamak mümkün değil. Bir takım Avrupa turlarına çıkmıştı Kremlin üzerinde sivil ticari İHA'lar patlarken, böyle bir resim var. Datı medyasında da tuhaf tuhaf şeyler çıkıyor, haberler çıkıyor bu arada. Danilov'a yine Ukraynalı yetkiliye atfen. Savunma Konseyi Sekreteri, Güvenlik Savunma Konseyi Sekreteri Batı'nın Kiev'i Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorladığını iddia etti. Yani hakikaten çok acayip. Hiç böyle bir resim yok yani ama zaten sallıyorlar yani bu bir yıl içerisinde. Söylenmemiş bir yalan kaldı mı çok emin değilim doğrusu söylemek gerekirse. Çok yani bugün Amerika'dan da açıklamalar yine var. Gayet destekliyorlar. Ne kadar silah gerekiyorsa veririz diyorlar. Hangi kim zorluyor ben çözemedim doğrusu. Zaten Amerika'daki silah üreticilerine yaramış durumda en çok bu. Financial Times gazetesi Amerikan savunma yetkilisi Jeff Jurgensen'in sözlerine atfen. Amerikan askeri endüstrisinin Ukrayna'ya silah sağlayarak en yüksek düzeyde üretim seviyesine ulaştığını yazmış. Avrupa'nın da sanayisizleşmesi tartışması var ama bana kalırsa bu konuya daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Çünkü militarizm yani savaş sanayi işliyor. O da önemli bir sanayi demek gerekiyor. İngilizler Storm Shadow isimli 250 kilometre menzilli en az füze sistemlerini tedarik edeceklerini doğruladılar. Aktarmıştım dün size. Bu tabii krizi daha da derinleştirme potansiyeli taşıyor. Amerikalılar aradan çıkardılar kendilerini. Onlar vermiyor, onların yerine İngilizler veriyor. İngiltere'de bu tartışıldı. Avam kamerasında Savunma Bakanı konuştu. Yani neye yarayacak, buradan nereye gidecek tam bilmemekle beraber son gelişme bu. Arkadaşlar kulağımda bir ses var. Acaba o sesi alabilir misiniz? Bir evet. Duyuyor musunuz beni arkadaşlar? Peki, lütfen. Evet, çok özür diliyorum. Devam ediyorum. Polonya 14 adet MiG-29 savaş uçağı transfer etmiş vaziyette. Açıklaması var. Blinken'ın açıklaması var. Açığı kapatacağız, silahları vereceğiz. Yani Danilov sallıyor gördüğünüz gibi. Bizi masaya oturmaya zorluyorlar diye. Yalan yani. Ama önemli değil tabii ki. Zelenski'nin Batı'ya eleştirilerinin ardından eksikleri biliyoruz. Bunları vereceğiz demiş. Katiyetle bu savaşı Amerika'daki neokon yapı sürdürmeye çalışıyor. Hiç savaşın, çatışmanın bitmesi falan gibi bir dertleri yok. Yalnız tabii Amerika'da realist kanat da var. Daha da belki güçlenebilir. General Mark Milley, Genelkurmay Başkanı, görevden ayrılıyor anladığım kadarıyla. Yerine adaylar var. Öne çıkan adaylardan birisi de J.Q. Brown. General J.Q. Brown. Büyük olasılıkla yerine alacağı söyleniyor. Bilemiyoruz tabii ama F-35 projesinin geliştirilmesi falan böyle savunma sanayine önem veren bir isim anladığım kadarıyla. Ve daha önce bir takım açıklamalarına dayanarak yine Amerikan medyasından aktarıyorum size Politico gibi. Ukrayna'da Amerikan ordusunun çok fazla kaynak tükettiği görüşünde ve biraz da Çin'e odaklanmak tabii biliyorsunuz Amerika'da birinden vazgeçseler başka bir şeye takacaklar. Mümkün değil kendi içerisinde, sulh içerisinde yaşamak, uluslararası ilişkiler, BM hukuku falan öyle şeyler yok tabii ki. Dolayısıyla neyse geçelim ama bu yeni Genelkurmay Başkanlığı için güçlü bir aday olduğu anlaşılan J.Q. General J.Q. Brown biraz farklı düşünüyormuş. Bilemiyorum. Göreceğiz hep beraber. Ama biz Avrupa'dan biliyoruz. Joseph Borrell biz silah vermezsek iş iki günde biter dedi. Yani aslında savaş bitebilir iki günde. Çatışmalar bitebilir. Ama Avrupalılar bunu istemiyorlar zaten. Açıkça da dile getiriyorlar. Kendi jeopolitik hedefleri ve çıkarları için yürütülen bu savaş, bu çatışma istedikleri gibi bitmezse sonuçlarından hoşnut kalmayacaklar. Maalesef ülkelerini başkalarının aygıtı operasyon sahası haline getirmemekte fayda var. Liderler açısından sonra işin içinden çıkmak zorlaşıyor. Evet, İsviçre bu arada Ukrayna'ya silah sağlamayı sevkiyatını yasaklayan yasayı gözden geçirecekmiş. Çok zavallı İsviçreliler de bir tarafsızlık kıvranması yaşadılar. Çok uzun zamandır. Bakalım buradan tam olarak nereye gidecek. Amerikan yönetimi Güney Afrika'ya sert çıkmış yine. Büyükelçi Ruben Brigetti silah gönderiyorsunuz siz demiş. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı da öfkelenmiş. Böyle bir şey yok. Asılsız bu iddialar. Amerikalılar hep ortaya iddialar atıyorlar. Hiçbir şeyin kanıtını sunmaları da gerekmiyor. Algı oluşturuyorlar. O algı üzerinden tartışmalar yaratıyorlar gerçekten. Sadece kendi siyasetlerinde değil, küresel siyasetlerinde de aynısını yapıyorlar. Güney Afrika son olarak ağa düşen örneklerden bir tanesi. Gürcistan'a ise alenen Amerikan Dışişleri Sözcü Yardımcısı Vedant Patel tehdit etmiş. Rusya ile uçuşları başlatırsanız yaptırımlarımıza uğrarsınız. Amerikan diplomasisi böyle bir şey artık, yaptırım. ABD diplomasisi eşittir ABD yaptırımları. Amerika'nın istediğini yapmazsanız, Amerika'dan halkınız ve ülkenizin jeopolitik konumu gereği belli çıkarları dengelemesi gerekiyor olabilir. Örneğin olamaz. Amerika'nın kurallarına uymak zorundasınız. Yoksa ne olur? Amerika size yaptırım uygular. Hakikaten aynen böyle bir resim. Bayağı Patel demiş bunu. Açıkça Gürcü şirketlere yaptırım uygularız demiş. İthalat ihracat kontrol önlemlerine tabi uçaklara hizmet ettikleri takdirde. Kim belirliyor bu kuralları, kim koyuyor? BM mi? Yok, Amerika koyuyor. Herkesin Amerika'nın yazılı yasalarına uyması gerekiyor. Aksi takdirde Amerika herkesi cezalandırıyor. Resim bu. Bakalım Gürcistan'da ne olacak, göreceğiz. Almanya'da demiryolu çalışanları 14 Mayıs'ta 50 saatlik uyarı grevine gideceklermiş. Halbuki bir takım şeylerde anlaşma sağlanmıştı. Tabii malum ABD'nin tetiklediği 2014 darbesi, Trump arası, Biden'ın yeniden yönetime gelmesiyle tetiklediği Ukrayna çatışmasında Avrupa ekonomisi büyük zarar gördü. Haklı olarak daha sıradan elitler değil ama daha sıradan insanlar, emekçiler diyelim, hakları için grevlere gidiyorlar. Bakalım sendika %10 veya daha yüksek gelirli çalışanlar için %8 zam istiyor. Bakalım başarılı olacaklar mı? Slovakya'da seçimler varmış ve savaştan bezenler de bu seçimlerde etkili olmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Göreceğiz Slovakya seçimlerini. Yunanistan, ama komşumuz Yunanistan seçime gidiyor. 21 Mayıs'ta gidecek seçimlere. En son Yunan Komünist Partisi lideri Dimitris Kuchubas açıklama yapmış. Yunanistan'ın NATO'nun diğer ülkelere ve halklara yönelik saldırgan eylemlerine dahil edilmesinin onu bir misilleme saldırısına, olası bir hedef haline getirdiğini belirtmiş. Evet, tabii Yunanistan'da sadece sol bunları dile getiriyor. Maalesef sağcılar NATO ile demokrasi geleceğini falan düşünüyorlar. Böyle acıklı bir resim var. Evet, şimdi dün aktarmıştım size Joe Biden ve ailesinin, Çin dahil olmak üzere, bunların bir kısmı yayınlanmıştı. Cumhuriyetçilerin iddiaları, Amerikan siyaseti gerçekten oldukça kirli olabiliyor. Taraflar birbiri hakkında sürekli kumpaslar, komplolar kurabiliyorlar. Buna dair kanıtlarımız var diyebiliyorlar. Sonra kanıtlar iş işten geçtikten sonra çıkmıyor ortaya. Kapanıyor her şey. Ama komplo kurulmuş oluyor. Zaten komplo böyle bir şey. Evet, Biden ailesi doğru mu bilmiyorum ama cumhuriyetçiler bunun üzerine gidiyor. FBI ise yasa dışı para alışverişi yapıldığı iddiası Biden'ın, buna dair bilgi veremeyiz demiş. FBI elinde Hunter Biden'ın laptopu sahici ve gerçek olduğu sonradan kabul edildi. Varken yok demişti, soruşturma yapmamıştı. Açıkça FBI yöneticileri, elitler diyelim, ağırlıklarını Amerikan siyasetinde taraf tutarak, kurumsal yapı var diyeceksiniz ama engel olamadı. Aktarmıştım size aslında. Birazdan konuşacağız Emre Köse ile de. Çok kısa bir süre önce, bir ay kadar, 20 gün kadar önce 51 Amerikalı istihbarat şefinin basbayağı incelikli, tabii yazıyorlar mektubu. Hani biz çok derin şüphelerimiz var. Kanıtımız var demeniz yeterli kanıt için, öyle bir dünya yaratıyor Amerikan dünyası. O yüzden size birisi kanıtımız var dediğinde nedir kanıtınız diye sormak gerekiyor. Çünkü genellikle kanıt koymadan algı operasyonu yapılıyor. Amerikan siyasetinden dünyaya bulaşan virüs olarak bunu söyleyebiliriz. O şey ortaya çıkmıştı. 51 istihbarat yetkilisi Joe Biden kazansın diye bir mektup yazmıştı. Açıkça yardım için yaptık diye de iş işten geçtikten sonra itiraf etmişti FBI eski yetkilisi. Evet, şimdi tabii Trump yeniden sahnede. CNN ne çıktı ki, yasaklıydı koskoca Amerikan. Ben o zaman ta yazmıştım. Bu adamlar, bu Amerika'daki liberaller, hani ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü falan diye böyle yıllarca hepimizi kandırdıktan sonra kendilerini sakıncalı buldukları herhangi bir görüşe yasak getiriyorlar bizatihi. O yüzden yani bir Amerikan başkanını bile beğenin beğenmeyin, ben de beğenmiyordum, yasakladıklarına göre size bize ne yasaklar koyarlar demiştim o zamanlar. Velhasıl Trump uzun süredir kendi Truth Social'ındaydı, kendi kurduğu sosyal medyadaydı. CNN biraz da Amerika'da o kadar çok yalan söyledi ki ana akım medya. Görüyorum ben sürekli izlenme oranlarında büyük düşüşler var. En son aktarmıştım, Tucker Carlson vakasında bir rezillik oluşmuştu. Adam Twitter'dan yayın yaptı. Fox News'ta izlendiğinden kat be kat izlendi. Öyle bir güvensizlik yaratmış. Çünkü liberaller o kadar uyduruyorlar, o kadar yalancılar ki sonunda bir süre sonra insanlar yiyor bir süre sonra yeter diyorlar. Bunları Amerika'da bizatihi görüyoruz. Türkiye Amerika'ya dönmesin de neyse. Şimdi Trump da bir CNN'e çıktı. Hakikaten o kadar acayip ki vakti zamanında Beyaz Saray muhabirliği de yapmış bir kadına sundurmuşlar. Kadın üstüne gittikçe gidiyor. 3 kere mesela kadın diyor, Rusya mı kazansın istiyorsunuz, Ukrayna mı kazansın istiyorsunuz diye soruyor, sıkıştırıyor Trump'ı. Trump da kazanma kaybetme açısından değil bu, sorunu çözme, insanları ölmesini engelleme diyor. Bayağı bildiğiniz barışçı bir portre çiziyor adam. Hangisinin? Hani Fenerbahçe'yi mi tutuyorsun, Galatasaray'ı mı tutuyorsun diyen bir acayip bir sunucu var. Valla işin doğrusu bütün sorulara çok ustalıklı, hatta Trump'tan beklemeyeceğiniz nitelikte ustalıklı yanıt vermiş. Üstüne bir de dalga geçmiş kadınla. Amerika usulü, sen vallahi iğrenç bir insansın kızım demeye getirmiş bunlardan sonra. Efendim borç krizinden tutalım da Amerika'daki ben artık 6 Ocak baskını ile ilgili, çünkü demokratlar o kadar çok komploları çıktı ki ortaya, özellikle Rusya Gate'te. Sonra mahkeme ceza bile verdi Clinton kampanyasına. Acaba o seçimlerde hakikaten bir komplo var mıydı diye düşünmeden edemiyorum. Yani mecburen geliyor aklıma. Artık hepimiz onlar gibi düşünmeye başladık. Kanıtsız düşünmeye başladık. Bu kadar çok komplo birileri çeviriyorsa mutlaka bunun arkasında bir şey olsa gerek diye insan şüpheleniyor. Trump bu konularda yanıt vermiş. Efendim son olarak bu noktada bir de Meksika Devlet Başkanı'nın dikkat çekici açıklaması, daha doğrusu mektubu var efendim. Sosyal Demokrat lider Andres Manuel López, Amerika'nın Meksika içerisinde bir takım grupları finanse ettiğini, bunları durdurması gerektiğini, özetle diyor ki benim ülkemde renkli devrim ya da darbe, ne derseniz, nasıl ifade ederseniz, yeter artık yapmayın diyor. Son dönemde liberaller sosyal demokrat lideri diktatörlükle suçlamaya başlamışlardı. Gerçekten USAID aracılığıyla yapıyorlar bunu. Başka fonlar da var tabii ki. Şirket ökresinin vakıfları da var. Her şey var bu şekilde. Bütün dünyanın algıları, zihinleri şekillendiriliyor. Ama sonra Amerika'daki siyasetin kapışması yüzünden tabii çok şey ortaya çıkıyor. Çıktıktan sonra da kimse iplemiyor. Çünkü iş işten geçmiş oluyor. Yani hesap vermek dediğiniz şey vaktinde hesap verilirse bir anlam taşır değil mi? Öyle olmuyor maalesef. Evet. Şimdi sevgili Emre Köse, genç gazeteci, dış haberci arkadaşım telefon hattımın diğer ucunda. Hoş geldin Emre yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Epeydir konuşmamıştık seninle. Amerika vesilesiyle oldu. Sen kendi sitende de çok değerli yazılar yazıyorsun. Araştırmacı, gazetecilik ürünü yazılar yazıyorsun. Tercümeler de yapıyorsun biliyorum. Şimdi Amerika, Trump yeniden Amerikan sahnesine çıkmış gözüküyor. Hatta ve hatta evet, benim gördüğüm CNN söylesinden sonra zannedersem CNN'e dövmek için çıkarttılar. Fakat puan kazanmış gözüküyor. Yeniden başına Amerika'nın bir kendi kazdıkları kuyuya düşmek tabiri uygun düşer mi bilmiyorum ama bir Trump derdi mi açıyorlar. Takip ettiğini biliyorum senin de meseleyi. Öncelikle oradan başlayayım. Trump'ın gücü artıyor mu? Sen Amerikan medyasını da yakından takip ediyorsun biliyorum. Bu CNN söyleşisiyle ilgili yankılar bakımından neler gördün, aktarırsan oradan başlayayım.
Aslında şöyle bir hikaye var. Bu kongre ara seçimlerinde geçtiğimiz senenin Kasım ayında yavaş yavaş işte olgunlaşan bir süreçti. Daha doğrusu yani demokratlara yönelik antipatinin oluşması aslında bir tık orada başlamıştı. Ondan sonra aslında biraz daha böyle üstüne koyarak devam etti gibi oldu. Şimdi mesela ana akım basın dahi işte demokratların da daha doğrusu işte Biden'ın popülaritesinin düştüğünü söylüyorlar. Ki bunun bir belli ki bir nesnel temeli de var. Bu enflasyon vesaire, bu Ukrayna'ya verilen koşulsuz yardımlar veya işte Hunter Biden'ın laptopu hikayesi gibi yine aynı şekilde bu veya bu yolsuzluk sürecinin veya işte bu Hunter Biden hakkındaki hikayenin su kaldırması sebebiyle sanki böyle bir durum var gibi. Bu CNN'deki hadise biraz böyle dediğiniz gibi işte bir meydan bayağı durumu vardı aslında ama ya çok vahim bir tablo var aslında bakarsanız. Çünkü yani Trump gibi yani duygusal kontrolü zayıf bir figür bile şu an Amerikan siyasetinde çok şey böyle hani daha mantıklı, aklı serin konuşabilecek.
Evet, değil mi? Acayip bir şey oldu.
Trump tercih edilebilir durumda. Ukrayna ile ilgili söylediği şeyler çok bence biraz böyle şeydi. Dikkat eder, çarpıcıydı. Yani şunu diyor zaten işte aynısını o CNN yayınında da ilerlemişti. Ukrayna'daki savaşı 24 saat içinde bitiririm ama ben işte taraf tutmakla ilgilenmiyorum vesaire gibi. Yani Trump aslında bu işte Amerikan sermayesinin diyelim daha doğrusu işte bu merkantilist kanalının iyi bir temsilcisiydi. Bu onların çıkarını her zaman kollayan bir figürdü ve dolayısıyla bu son hadisede özellikle Ukrayna'dan sonraki başlayan bu iktisadi kriz süreçleri biraz daha özellikle bölgede banka iflasları vesaire bunların korkuya neden olması ileriki süreçte ya Trump'ın popülaritesi artmış gibi görünüyor şimdilik.
Evet, bu CNN söylesi de biraz ona hizmet etmiş gibi gözüküyor. Biraz tabii Trump da deneyimli aslında. Amerikan siyasetinde temiz bir taraf var mı bilmiyorum doğrusu. Genellikle kampanyaları çok hakikaten her türlü çukur iş var yani. Ben izlemekten yoruldum bunca yıldır. Her şey de iş işten geçtikten sonra ortaya çıkıyor. Hiçbir işlevi kalmıyor. Yıllar New York Post'un haberi aklı düştü şimdi sen konuşurken bütün ana akım medya yalan, sahte vesaire demişti. Hunter Biden'ın laptopu FBI gibi aslında anayasal bir kurum, yani taraf tutmaması gereken bir kurum hiç sesini çıkartmamıştı. Sonra Ukrayna çatışması başladı. Dediler ki aa doğru bu. O yüzden iş evet, işten geçtik. Yani,
sanki
şimdi evet buyur.
Son bir ek yapmak lazım aslında orada. Şimdi Mart ayında işte direkt bu hani bu Rusya'nın askeri müdahalesinden bu hani bu hengame biraz böyle hava pusluyken New York Times öyle bir işte bu ya evet doğruydu bu falan gibi. Ama ondan öncesinde New York Post aslında işte Murdoch'un yayınlarında yani çok temiz olduğunu yine New York Post'un da söyleyemeyiz
ama tabii.
Maruz kaldığı linç çok yani ilginçti yani şu sadece ana akım basında bu iddiaların veya işte bu gerçekleneyim artık iddia demeye de gerek yok. Ya bunlarla işte Twitter'da, Facebook'ta vesaire hani özel mesaj yoluyla bile gönderemiyordunuz yani. New York Post linkini atıyordunuz uyarı çıkıyordu işte şey.
Yasak. Yasakçı zihniyet değil mi? Evet. Evet, şimdi tabii Trump'ın 4 senesine ama damgasını vurdu. Bayağı aslında Amerikan siyasetinde beğenilsin beğenilmesin, kimsenin tercih olmak zorunda değil elbette ki. Amerikalıları ilgilendirir en başta. Fakat dünyaya bir şekilde esin kaynağı olabiliyor. Acıklı tarafı o. Bütün Trump'ın başkanlığı resmen Russiagate skandalıyla geçti. Düşünüyorum da şimdi hemen soruşturma açıldı. Soruşturma kanıt bulunamadan kapatıldı. Sonra Twitter ifşaatları çıktı. Hepsinin yalan olduğu kanıtlandı ama hala dile getiriyorlar. Birazcık bahsedebilir misin dinleyicilerimiz için uydurdukları Russiagate komplosundan?
Ya Russiagate evet yani 2016'dan hatta yani sonrasında da sarktı bu. İşte Biden'ın seçim kampanyasına da sirayet etmişti. Ama çok ufak nüansları gözden insanların gözden kaçırmasını sağlayarak yürüttüler bu süreci. Yani şöyle bir durum vardı. Mesela işte bu Stilley dosyası, eski MI6 casusu, işte Christopher Stilley'nin aslında bu Russia Gate hikayesinin fabrikatörü, fabrika eden oydu. Dolayısıyla bu dosyasında zarar görenler işte Rus sermayedarlar, işte Mikhail Friedman, Piotr Aven gibi isimlere yalan beyandan, bu Russia Gate ile bağlantı olarak yalan beyandan Britanya Mahkemesi, Britanya Yüksek Yargısı bu işte Stilley'i tazminata mahkum etmişti. Ya onun dışında dosya içerisinde çok acayip şeyler de vardı. Mesela bu kaynaklardan biri Igor Danchenko isimli, artık yani gerçek mi belli bile bu aslında ya çok çelişkili ifadeler vardı aslında. O süreçte Igor Danchenko da FBI'ye yalan söylemekten ABD'de mahkum edildi. Yani böyle aslında bunun dışında şeyler de vardı. Yani Biden seçim sürecine giderken Biden seçim kampanyasını başlatırken aslında işte bu Hunter Biden hikayesi yeni yeni artık böyle o işte New York Post'un haberinin çıkması da o süreçte olmuştu. Aslında Rusya geçmesinde bir Ukrayna gate var ki o daha ciddi ve daha nesnel dayanaklara.
Evet değil mi? Evet. Bu biraz
IMF'e mesela bu Ukrayna gate ile alakalı şöyle, Hunter Biden'ın Burisma, Ukrayna'daki enerji şirketi Burisma'nın yönetim kuruluna girmesi, işte bu buradaki yolsuzluk sürecinin haricinde Ukraynalı Atlantik Konsil'in konuk yazarlarından biriydi sanırım. Viktor Pinchuk diye bir Ukraynalı oligarkmış. Ukraynalı sermayedar vardı mesela. Bunun ülkeye işte Igor Kolomoyski'nin yine aynı şekilde Privat Bank'ının IMF'den aldıkları krediyi Clinton vakfına, hani bayağı bir kara para aklama şeması vardı orada ve bunun daha nesnel kanıtları vardı ve bu hasır altı edildi. Bunun en çok peşine düşen Trump'ın avukatı, eski New York Belediye Başkanı olması lazım. Giuliani Ukrayna'ya gidip gelmişti bir süre 2019'da. Fakat işte Zelenski'den sonra bu süreç kapanmıştı. Aslında bu Ukrayna Gate'in şu anda hala etkileri hissediliyor. Yani şu anki mesela aslında ben bunu bir antrenman olarak görüyorum, bu IMF kredilerinin aklanması sürecini. Şu an mesela Ukrayna'ya yapılan silah yardımları da tamamıyla işte bu Amerikan büyük silah tekerlerine işte kamu bütçesinden hibeler alınır. Ulvi bir amaç için Ukrayna'ya yardım için gönderilir ve işte bu aslında bir para aklamadır yani aslına bakarsanız.
Bir ay kadar önce Amerikan kurumsal yapısının da bu işte oynadığı roller ortaya çıkmıştı. Çok dikkatli yazılmıştı o dönemde de mektup, ama Biden zaferi kazansın diye mektup, bakın Amerikan medyası hemen dönüp işte bakın istihbarat şefleri de böyle diyor, Rusya Gate var diye üstüne atlamışlardı. Halbuki mektubun içerisinde elimizde kanıt yok ama diye bir şey geçiyordu. Kimse onu çok fazla sorgulamamıştı. Oradan da o cepheden de itiraf geldi değil mi? Bir ay kadar önce, 20 gün kadar önceydi, çok da zaman olmadı. Biraz da ondan bahsedersen bu vakada. Gerçekten çünkü kurumsal yapı da bunda rol oynuyor. Yani öyle anlaşılıyor bütün bu şeyleri yan yana getirdiğimiz zaman. Onun bir etkisi olmadı ama hiç kimse doğru düzgün yazıp çizmedi galiba değil mi bu ifşaatları?
Evet, sonrasında olmadı. Bu arada yani şöyle bir saçmalık da var işin içinde. Yani dünyanın her coğrafyasında ABD'nin düzenlediği bir darbe, bir veya işte renkli devrim aslında bir STK'lar aracılığıyla, paravan STK'lar aracılığıyla sert edilen şeyler de özellikle Doğu Avrupa'da. Yani ABD'nin müdahale etmediği Latin Amerika gibi bir Latin Amerika'nın böyle bir tarihi var ve yani çok ciddi şeyler bunlar. Yani kontralar vesaire, işte veya Pinochet'in darbesi. ABD'nin hakikaten de yani bütün dünyanın her köşesinde, her milimetresinde bir seçime müdahale, bunların hiçbiri görülmüyor mesela. Yani bunların hiçbiri kimse tarafından umursamıyor ve sürekli bir histerik bir şekilde bir Rusya müdahalesi aranıyor ama bunun dışında mesela ya daha yakın zamana gelirsek eğer, yani bu dürüstlük girişimi adı altında bir doğrudan Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından karşılanan bütçesi ve Atlantik Konsil gibi çeşitli NATO'ya angaje düşünce kuruluşlarının da dahil olduğu çeşitli yapılarda var ve bunların hakikaten de bu sızıntılara bakılarak, yani bu WikiLeaks sızıntılarında da vardı gerçi. Onun dışında
evet, evet.
Bu şey, evet ya, bu Cyber Guerrilla diye bir hacker grubuydu, yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet oydu. Yani şu süreçte mesela Avrupa'nın her köşesinde bir propaganda, bir işte troll çiftliği faaliyeti yürütüyorlar. Yani bir gündem varsa eğer, Rusya aleyhtarı bir şey, bir gündem oluşturulması gerekiyorsa hemen o küme toplanıyor ve ona göre organize olarak paylaşımlar yapılıyor gibi bir süreç var. Yani bu her kritik döneme işte istenilen şeylerden, yakın zamanda Kuzu Yakın hadisesi mesela, sosyal medyada ve medyanın reaksiyonuna bakarak bunun çok organize bir iş olduğu çok bariz bir şekilde görülebilir.
Evet, hakikaten tabii bu arada Rusya devleti değil ama soy isimleri itibariyle bir takım isimler ortaya atıldı mı hemen bunu mal etme gibi de bir sıkıntılı resim var. Halbuki Amerika'da Rusya'dan ya da Avrupa'da Rusya'dan göç etmiş ya da orada yaşayan pek çok isim var. Bu da ihmal ediliyor. Çok çok teşekkür ediyorum Emre. Başka eklemek istediğim bir şey varsa diyeceğim ama gayet güzel de izah ettin. Şimdi Türkiye'de de böyle deep fake trollerden falan bahsediliyor. Ama bunların birazcık izini sürdüğün zaman belki dinleyicilerimiz için şunu söylemek lazım. Kim kimdir aslında, iyi bakmakta fayda var ve somut kanıt talep etmekte fayda var. Çünkü Amerika'yı kaç sene boyunca 2016'dan itibaren hiçbir kanıt göstermeden ama kanıt var diyerek uyuttular, işin aslı siyasette kullandılar. Çok teşekkür ediyorum Emre.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, Emre Köse ile konuştuk. Gerçekten bunlar daha da ısıracak çünkü 2024 kampanyası Amerika'da erken başlıyor. Adaylıklar ilan edildi dediğim gibi. Dolayısıyla biraz da dertler de var Amerikan siyasetinde. Örneğin ekonomiyle ilgili sıkıntılar var. En son Joe Biden kongre liderleriyle tekrar temas kuruyor. Sürekli toplanıyorlar. Borç limiti meselesi çıkmış vaziyette. Faiz oranlarını sürekli arttırıyorlar. Ben de aktarıyorum size. Bu konuda G7 Maliye Bakanları toplantısı yapılmış. Japonya'da liderler toplantısı da olacak. Ve oradan Amerika'nın temerrüt riski uyarıları geliyor. Amerika temerrüde düşerse dünyayı etkileyecek deniliyor. IMF aynı şekilde ciddi yansımaları olur diye açıklama yaptı. Yani Biden'ın başında hakikaten bu arada epey bir dertler var. Yeni bir döneme geçkin yaşıyla hazırlanıyor ama durumu çok parlak değil Joe Biden'ın şu anda. Britanya'da Merkez Bankası politika faizini %4.25'ten %4.5'a çıkarmış durumda. Genel anlamda batıdaki gidişat bu şekilde, faiz oranları artışı bir şekilde devam ediyor. Amerika'daki banka iflasları, gerçi sistemimiz sağlam diyor Fed ama hep beraber göreceğiz birlikte. Şimdi bu koşullarda Amerika bir yandan Ukrayna cephesi üzerinden Rusya'yla bu çatışmayı sürdürme kararlılığını sürekli sergilerken bir yandan da Çin'le bir kaynar kazan durumu var. Dikkat çekici, geçtiğimiz aylarda balon krizi patlamıştı, ben aktarmıştım size. Amerikalılar tam da böyle büyük bir çevre felaketi Ohio'da yaşanırken dikkat çekici kimileri bağladı. Bilemiyorum ne kadar bağlantılı ama çok pahalı füzelerle meteoroloji balonlarını vurup Çin casus balonları demişlerdi. Çin'in Amerika'yı balonlarla izlediği iddiasıyla Amerika'nın semalarında bir balon geçiyor işte Çinliler diye bakarak. Kimileri de sivil meteoroloji balonları çıktı bu arada, öyle bir enteresan durum. Ama tabii Anthony Blinken'ın Pekin'e yapacağı ziyaret suya düştü. Geçen sene Biden'la Xi'nin, Xi Jinping'in buluşmasına kararlaştırılmıştı. Şimdi ondan beridir bir kriz hali var. Çin'in savunma bakanına yaptırım uyguluyor Amerikalılar. O yüzden görüşme de olamıyor. Bir yandan Tayvan var. Amerikalılar, onlar tabii kendi politikalarında ısrarlı davranıyorlar. Velhasıl Viyana'da 11 Mayıs tarihlerinde Jack Sullivan, Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı, Çin Komünist Partisi Dışişler Komisyonu Ofisi Direktörü, üst düzeyde bir isim, Wang Yi ile görüşmüş. Açıklamalar var. Beyaz Saray ikili ilişkileri konuştuk. Samimi, somut, yapıcı geçti diyor. Aynı zamanda bir şekilde bu kanalın devam ettirileceğini söylüyor. Çin açıklaması da benzer aslında ama Asya Pasifik'teki durum, Ukrayna krizi, Tayvan konusundaki tutumunu yinelemiş Wang Yi. Onun tabii hemen altını çiziyorlar. Bu stratejik iletişim kanalından faydalanmak vurgusu var. Yani tekrardan Blinken'ı Çin ağırlayacak mı emin olamıyorum. Böyle bir açıklamada bu şekilde yer alıyor. Ama hemen arkasından Jack Sullivan'ın açıklamaları yansıdı. Çin'in Rusya'ya askeri yardım yaptığından şüphe ediyoruz dedi tekrar. Yani bir türlü herhalde tamir etmek istemiyorlar. Amerikan Kongresi'nde en son Sean Martin diye bir isim, kongre üyeleri, Tayvan'a Çin saldırabilir. Eğer öyle bir şey olursa Tayvan'ın bütün yarı iletken çip sektörünü yok etmeliyiz. Şimdi Tayvan'ı korumak istiyorlar ama öte yandan da yani hakikaten enteresan bir durum. O zaman ne anlamı var diyeceksiniz ama Kuzey Akım 2 vardı. O da Almanya'nın altyapısıydı. Şimdi bir de başbakanlık ömrü Marulla kıyaslanan Liz Truss Britanya'da. O da Tayvan'a gidecekmiş efendim. Para da alacakmış üstelik, bir konuşma yapacakmış. Hakikaten çok acayip. G7 zirvesi Japonya'da demiştim. Burada Çin'e uluslararası kurallara uyması talebinde bulunacaklarmış G7 grubu. Wang Wenbin açıklama yapmış, Çinli sözcü. Demiş ki G7 grubu hangi uluslararası kurallardan bahsediyor? Kendi kurallarından mı? BM şartından nadiren bahsediyorlar. Ancak demokrasi ve kurallara dayalı uluslararası düzen ifadelerini dillerinden düşürmüyorlar. Açıkça söylemek gerekirse uluslararası kurallar, ideoloji ve değerlerin çizdiği batılı kurallar, G7'nin hakim olduğu önce Amerika ve küçük çember kurallarıdır. Bunlar uluslararası değil, Amerikan kuralları diyor zaten. Amerika'nın başkasına akıl verecek bir durumda olmadığını, çünkü pek çok uluslararası anlaşmadan tek taraflı çekildiğini hatırlatmış Çinli sözcü. UNESCO, Paris Anlaşması dahil 17 anlaşma saymış ayrıca Amerika'nın Irak, Suriye gibi zayıf ve küçük ülkeleri pervasızca işgal ettiğini söylemiş. G7 ülkelerine de çağrıda bulunmuş. Uzun yıllardır ödemedikleri BM borçlarını telafi etsinler, Suriye'de konuşlanmış yasa dışı birliklerini geri çeksinler, nükleer kirli suları denize boşaltma planından, Japonya'yı kastediyor, vazgeçsinler, zıtlaşmaları kışkırtmaktan vazgeçsinler, kendi hegemonyaları ve kişisel çıkarlarına hizmet için uluslararası kuralları suistimal etmekten vazgeçsinler demiş. Çok ağır bir açıklama, çok kibar bir diplomasi dili gibi gözüküyor ama hakikaten ağır. Kusura bakmayın, küçük bir kesinti oldu. Çin'in temsilcisi Li Hui 15 Mayıs'ta ilk defa Kiev'i ziyaret edecek. Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'da Çin'in barış girişimini herhalde koyacak ama dediğim gibi Avrupalılar pek bu girişimle ilgilenmiyorlar. Çin Dışişleri Bakanlığı bu konuda kendilerine yapılan çağrıları, çünkü Qin Gang, Çin Dışişleri Bakanı, Avrupa ziyaretini sürdürüyor. Fransa'ya da en son gitmişti. Biz krizi yaratmadık. Taraf da değiliz diye açıklama yapmış. Evet, Avrupalılar tabii ki yarattılar bu krizi. Angela Merkel'in açıkça ifade ettiği gibi BM onaylı 2202 sayılı uluslararası hukuk teşkil eden tasarıyı, yasayı, çıkartılmış, kabul edilmiş kararı uygulamadılar ve Ukrayna krizinin mimarlığını Avrupalılar yaptılar. Almanya yumruğunu masaya vurmuş olsaydı eğer bu kararı uygulanırdı ama Merkel itiraf etti. Biz onu oyalama için yaptık dedi. Uluslararası hukuk dediğimiz şey oyalama için kullanılmış, sonucu çıktı. Efendim, Pakistan Yüksek Mahkemesi dün İmran Han kararı için mahkeme basılarak gözaltına alınmıştı. Geçen sene de bizzat kendisi Amerika beni tehdit etti demişti, devrilmişti. Seçilmemiş bir hükümet var ama politik mücadeleyi bırakmadı. Sonbaharda seçimler. Onun için çalışırken mahkeme basılıp özel güçler tarafından gözaltına alındı, tutuklandı. Başka bir davayla alakalı Pakistan ayağa kalktı. Hala protestolar devam ediyor. Dün yüksek mahkeme derhal serbest bırakılmalı, bu durum illegaldir dedi. Bugün bırakılması bekleniyor. Duruşma sonrasında kefalet falan, hani ayağına yoluna uyduracaklar anlaşılan, öyle gözüküyor. Ben tabii yayına giderken görmemiştim bu sonucu ama bunu göreceğiz hep birlikte. Evet. Şimdi bunun dışında en son gördüğüm Mısır Amerikan tehdidi var. Wall Street Journal yazmış bunu da. Hava sahasını Rusya uçaklarına kapatma taleplerini Mısır görmezden geliyor. Nasıl bizim dediğimizi yapmaz diyor Amerikalılar Mısır'a. Efendim, evet. İsrail'in Gazze saldırısı. Ölü sayısı 27'yi aşmış durumda. Gazze'den de İsrail'e füzeler fırlatılıyor. Direniş grupları arka arkaya, Netanyahu Savunma Bakanı, Güvenlik Kabinesi ekibi toplanmış ve Gazze'ye harekata devam kararı alınmış. Kutsal topraklarda kaynar kazan olmaya devam ediyor efendim. Bugünlük Eksen'den bu kadar. Süremi doldurdum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.